Hayrim Üç, Ahmet Yesevi Yolu, Namık Kemal Zeybek, sayfa 65. Ahmet Yesevi ve Türklerde İslam'ın yayılması. Eski Türklerin tek tanrı dinine inandıkları ve bu dinin şu anda yitirilmiş bir kutsal kitabının da olduğu görüşlerine katılıyorum. Araştırmalar derinleştikçe ve genişledikçe bu gerçek ortaya çıkacak. Söz gelimi 14. yüzyılın başlarında Mısırlı Türk tarihçisi Aybek'in sözünü ettiği Türklerin kutsal kitabı Ulu Ata Bitikçi elde yok. Gürcü kaynaklarında tek tanrıya inanan ve Mengü Tengri Küçündür sonsuz tanrının gücüyle diye başlayan kitaba da ulaşılmış değil. Kim bilir, belki bir gün bir yerlerden ortaya çıkacak. Belki de ikisi aynı kitap. Bilinen gerçek Türklerin İslam dinine geçmeden önce birçok dine girip çıktıkları, sanıldığı gibi ve yanlış anlaşıldığı ve anlatıldığı gibi, İslam'dan önce Türkler şamanist değildiler. Şaman sözü Türkçe değildir. Türklerde şamanlara kam, oyun bakstı gibi adlar verilirdi, bugün de öyledir. Yaygın adıyla şamanizm bir din olmaktan çok, madde ötesi görüşlere dayalı bir duru görü ve sağaltma yöntemidir. İşin ilginç yanı, Türkler hangi dine girerlerse girsinler, bu yöntem o dinin içine sızarak ya da yanında yürüyerek varlığını sürdürmüştür. Bugün de böyledir. Çoğunlukla Karahanlı Hanı Satuk Buğra'nın 13. yüzyılın ortalarında Müslümanlığa girmesi Türklerde İslam'ın yayılmasının başlangıcı olarak söylenir. Bu söylentide bir gerçeklik varsa da Karahanlılardan önce İtil Bulgar Türk Devleti'nde İslam'ın yaygın olduğu bir başka gerçektir. 11. yüzyılda Türkler arasında Müslümanların sayıca çoğalmakla birlikte yine de birçok Türk topluluğu Nesturi Hristiyan, Musevi, Mani, Buda ve eski gök tanrı inançlarına bağlı kalmayı sürdürüyordu. Anadolu coğrafyasında ise Ortodoks Türklerin varlığı bilinen bir konudur. İşte Ahmet Yesevi okulunda yetişen öğretmenlerin birinci görevi, henüz İslam'a girmeyen Türkler ve yakın uluslar arasında dini yaymak, Müslümanlaşmış olanlara ise dinin gerçeğini öğretmekti. 12. yüzyılın ikinci çeyreğinden başlayarak Ahmet Yesevi'nin öğrencilerinin bu görevlerini başarıyla yerine getirdikleri ve sonraki yüzyıllar boyunca da yine öğrencilerinin aynı görevi yaptıklarını biliyoruz. 13. yüzyılın başlarından başlayarak Cengiz oğulları egemenliğinde kurulan dönem içinde en büyük işi yine Ahmet Yesevi öğrencileri yapmış ve Cengiz'in torunlarını Müslümanlaştırıp Türkçe'ye ve Türklüğe kazandırmışlardır. Cengiz'in büyük oğlu Cuci'nin oğlu Berke, Anadolu Hanı iken, Altın Ordu Hanı iken Ahmet Yesevi'nin öğrencisi Sarı Saltık tarafından İslam'a kazandırılmıştır. Berke'nin baş komutanı Nogay'ı da yine Sarı Saltık Müslümanlığa ısındırmıştır. Bugünkü Özbek halkına adını veren Cuci'nin torunu Özbek Han'a İslam bilincini ve bilgisini veren ise Baba Tüklü diye bilinen Yesevi takipçisidir. Bizans egemenliğindeki Anadolu'ya yerleşen Hristiyan Kıpçak ve Oğuzlar arasında İslam'ı yayan yine Yesevi dervişleridir. Anadolu'nun ve Rumeli'nin birçok köyünde, yakın tepelerde bu derviş öğretmenlerin mezarları vardır. Bugün bile o mezarlarda yatan kişilerin köylerine Müslümanlığı getirdiğini köylülerden dinleyebilirsiniz. Türklere Arapların zorla Müslümanlığı kabul ettirdikleri ise bilimlik temelleri olmayan bir boş iddiadan ibarettir. Emevilerin Türk dünyasına yönelik saldırıları dünyalık amaçlara yönelikti. Tersine Müslüman olmalarıyla alacakları vergi azalacağından Türklerin İslam'a girmesinden hoşlanmıyorlardı. 751 yılında Talas'ta Çinlilere karşı birlikte yürütülen savaş dolayısıyla doğan yumuşama İslam'a ilgiyi arttırmış ise de asıl büyük katılımlar tasavvufçuların çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Hallacı Mansur'un bu yolda 5 yıl çabaladığını bir örnek olarak verebiliriz. Bütün çabalara karşılık Yesevi okulunu bitiren öğretmenlerin Türkler ve yakın uluslar arasında Müslümanlığı ve Müslümanlaşmış olanlara doğru Müslümanlığı yaymakta en büyük pay sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden Türk'ün Müslümanlığında tasavvuf renkleri ağırlık kazanmıştır. Diyorum ki, milletimiz arasında yaygın olan ortak din bilincini doğrudan Ahmet Yesevi'ye borçluyuz. Tasavvuf nedir ve neden tasavvuf? Doğmadan önce neredeydik? Ölünce nereye gideceğiz? Varlık nasıl var oldu? Varlık neden var? Varlığı bir var eden var mı? Var eden ile varlık arasındaki ilişki nedir? Var eden, varlığı neden var etmiş? Var edenin varlıktan beklediği nedir? Var eden, varlığı var edip sonra bıraktı mı? Yoksa sürekli gözetiyor mu? Madde nedir? Maddenin aslı nedir? Madde olmayan şeylerin aslı nedir? Düşünceler nereden geliyor? Düşüncelerin kaynağı nedir? Duygular, sevmek, nefret etmek, acımak, bağışlamak, intikam almak, bütün bunlar nereden geliyor? Bu sorular insan beyninin sorduğu sorulardır. Bu soruların cevabını aramak bazı beyinler için kaçınılmaz bir durumdur. Cevapları bulmak için akıl yürütme yapılır. Akıl aşan yollara başvurulur. Sezgiler derinleştirilir. İşte felsefenin ortaya çıkış sebebi ve işte tasavvufun kaynağı. Size anlatılanların derinlemesine irdelemek yeteneğiniz olmayabilir. Dinlerden birine inanıp size öğretilen bilgileri şemalar halinde zihninize nakşedip rahatlayabilirsiniz. Sonra dönüp hiçbir soru sorma gereğini duymayabilirsiniz. Yüce Yaratıcı'yı, mutlak varlığı, gökyüzünün bir yerlerinde etrafında melekleriyle oturan çok kuvvetli görme, işitme, hissetme duygularına sahip olan, ezelden beri var olan ve hiç yok olmayacak olan, her şeyi bilen, dünyaya ara sıra elçiler gönderip insanlara kanunlar koyan ve melekleri vasıtasıyla da insanların bu kanunlara uyup uymadığını denetleyen bir tanrı olarak kavrayıp böylece inancınızda rahatlayabilirsiniz. Ama herkesin de sizin gibi olmasını isteyip başka türlü arayışlar içinde girenlere kötü gözle bakarsanız olmaz. Çünkü Yüce Yaratıcı zihinleri başka başka yaratmıştır. O zihinler peygamberlerin geldikleri yolları merak ederler. Gerçeği bir de kendileri bilmek isterler. Düşüncelerinin derinliklerine dalarak, derin tefekkürler içinde olarak. Düşüncelerin kaynağına ulaşmak ve düşünceyi aşıp parça aklı arkalarında bırakarak aklın bütünlüğüne yönelmek isterler. Bunun için teknikler geliştirirler, geliştirilmiş teknikleri değerlendirirler ve senin, benim bilemediğimiz gerçeklere erişip erenlere karışırlar. İşte tasavvuf budur. Geliniz isterseniz bir büyük olay birlikte düşünelim. Var edilmişlerin en yüksek bilinç düzeyi olan göklü güzel Muhammed, oku diye başlayan ilk vahye nerede ulaştı? Bu sesleniş karşılaştığı zaman ne yapıyordu? Hurma ağaçlarıyla mı uğraşıyordu, ticaret mi yapıyordu? Evinde hanımı ve çocuklarıyla yarenlik mi ediyordu? Dostlarıyla sohbet mi yapıyordu? Yoksa Hira Dağı'ndaki mağaraya çekilmiş, derin düşünceler içinde tasavvuf yollarının inceliklerinde gerçeği mi arıyordu? Bu yollar en yüce insana velilik ve nebilik yolunu açtıysa, başkalarına da velayet yollarını neden açmasın? Tasavvufun kaynağını eski Yunan'da yahut Hint'te arayanlara konuyu bir de böyle düşünmelerini salık versem bir yararı olur mu acaba? Bir gün bir adam Hazreti Peygamber'in olduğu meclise gelip sordu. Ey Allah'ın elçisi, iman nedir? Peygamber Efendimiz soruyu cevapladı, imanın ne olduğunu anlattı. Adam yine sordu, ey Allah'ın elçisi, ihlas nedir? Peygamber Efendimiz soruyu cevapladı, ihlasın ne olduğunu anlattı. Adam yine sordu, ey Allah'ın elçisi, ihsan nedir? Peygamber Efendimiz soruyu cevapladı, ihsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmektir. Sen onu görmüyorsun ama o seni görür. İşte tasavvufun amacı budur. İnsan bir bakıma tasavvuf demektir. Yani Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Hiç kimse sanmasın ki bu kolay bir iştir. Bunun için de tasavvufu yolu kolay bir yol değildir. Tam tersine zor, tehlikeli ve uçurumlu bir yoldur. Bu yolda yol göstericinizin olması yetmez. Olgun yol gösterici gerekir. Olgun yol gösterici demek, yolu bilen, yolculuğunu tamamlamış, dinin içini ve dışını öğrenmiş ve Allah'a ermiş kişi demektir. O gözetler, yardımcı olur, uyarır, uyandırır, tehlikelerden korur. Tasavvuf yolunda yol gösterici, olgun olmayanın ayağı kayar. Uçurumlardan yuvarlanır, yolunu şaşırır, sapıtır, yolunu sarpa uğratır. Tasavvuf yolunda düşünülen yanlışlardan birisi, yolu amaç sanmaktır. Yolda toplanıp, yolda oturup, yolu teşkilatlandırmak, olumsuz anlamda tarikatçılığa yol açar. Halbuki yol, aşılmak içindir. Yol, vardırıcı, erdirici, oldurucu olmalıdır. Durdurucu değil. Yol gösteren öğretmendir, amaç değil. Amaca giden yolda yardımcıdır sadece. Bunu unutanlar, şeyhçilik, evliyaçılık çıkmazına saplanırlar. Bilmeden şeyhlerini yüce tanrı yerine koyup şirk batağına saplanırlar. Bazen yol göstericilik iddiasında olanlar da yollarını şaşırıp tasavvufu insanları etrafında toplayıp ticarette ve siyasette kullanma aracı yaparlar. Ne yazık ki vardır böyleleri. Tasavvuf yolunda biraz güç kazanıp mertebe elde edilince artık olduklarını sanan ve insanları olduracağım derken solduran ham ruhlar da az değildir. Bütün bunlara ve başka tehlikelere rağmen tasavvuf vardır, haktır ve gereklidir. Manevi yollarda yücelmek isteyenler için de bilinen bir yoldur. Tasavvuf, dinin iç dokusudur, içinin içidir, özünün özüdür. Hangi tasavvuf? Allah'ı görür gibi ibadet eder hale gelmek, bir hadisi şerifte ihsan diye adlandırılır. Tasavvufun amacı ihsandır, yani insanı olgun insan haline getirmek, nefsin kirlerinden ve yüklerinden kurtararak temizlemek ve hafifleştirmek, varlığın sırlarına eriştirmek ve Allah'a ulaştırmaktır. Tasavvuf yolunda zikir vardır. Zikir Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara bildirilmiştir. Zikir Allah, La ilahe illallah ve Hu gibi sözleri açık ve gizlice çokça tekrarlamaktır. Tasavvufta rabıta vardır. Öğretmene manevi olarak bağlanmak ve onun maneviyatından güç alarak yolu kolaylaştırmak demektir. Tasavvufta sohbet vardır. Bilenleri ve erenleri dinleyerek öğrenmek ve doğrulmak için yapılır. Ancak tasavvufta çok önemli bir ilke vardır. Olgun insan haline gelmiş, dinin dış ve iç esaslarını iyi bilen bir yol göstericiyi seçmek çok önemlidir. Tasavvufta yol göstericilere mürşit ve pir denilir. Mürşid olmayanın mürşidi şeytandır sözü de vardır ama bu söz tasavvuf yoluna girenler içindir. Çünkü tasavvuf yolu ulaştıran bir yoldur ancak aynı zamanda tehlikeli bir yoldur. Bu yolda ayakları kayanlar, her şeyi mübah görüp ibahiyecilik batağına düşenler, aklının yetersiz sınırları içine varlığın sonsuz kavrayışını sokmaya çalışıp sapıtanlar, kendi ruhunun nurunu görüp yıllarca onu Allah sanıp kendisine tapanlar da vardır. Bütün bu tehlikelerden korunmanın yolu, dini meseleleri, dinin açık bilgilerini çok iyi bilen bilginlerden öğrenmektir ve aklı başında zeki, bilgili, ermiş bir yol gösterici olmadan yola çıkmamaktır. Her mürşide el verme ki yolunu sarpa uğratır. Gerekli olan kamil mürşittir. Tasavvufta varlık. İnsan zihninin temel sorularından birisi, varlığın esasının ne olduğu sorusudur. Felsefe bu sorunun cevabını vermeye çalışırken, aklın gücünü ve imkanlarını değerlendirir. Tasavvuf ise aynı sorulara aşkın akıl gücüyle, yani aklı genişletme yöntemiyle cevap bulmaya çalışır. Bulduğu cevapları akıl penceresinden takdim eder. Tasavvufun varlık sorusuna çeşitli açılardan ve anlayışlardan verdiği cevaplar çok olsa da ortalama bir anlayışı ortaya koymak da olabilir. Biz bu yazıda bunu yapmaya çalışacağız. Cevap istenen sorulardan birincisi, varlığın nasıl var olduğudur. Yani varlık kim tarafından var edilmiştir? İkinci soru ise, varlığın görünmeyen yönü olduğu varsayılan ruhun ne olduğudur. Üçüncü soru maddenin kökü ve anlamıyla ilgilidir. İslam tasavvufunun birinci soruya verdiği cevap, varlığı var eden, varlığa hayat veren ve varlığın hayatta kalmasını sağlayan Hayyül Kayyum, yani diri ve diri tutan bir Allah'ın varlığıdır. Allah vardır ve yarattıkları da vardır. Bu iki varlık biçimi de aynı var sözüyle anlatılır. Ancak mahiyet açısından birbirinden çok farklıdır. Allah'ın varlığı sonsuz bir gerçekliği ifade eder ve öylesine güçlü bir varlıktır ki yarattıklarının varlığı yaratanın varlığına kıyaslanırsa yok gibidir. Bir örnekle anlatmak gerekirse insanın varlığı ile gölgesinin varlığı arasındaki fark, yaratan ile yaratılan arasındaki varlık farkını anlaşılır hale getirebilir. Biliyoruz ki gölge hem vardır hem de gerçekte yoktur. Var gibi görünen gölge, madde ile ışık arasında bir oyundan ibarettir. Gölgeyi kendisinin varlık sebebi olan madde ve ışıktan bağımsız düşünürsek o da kendisine göre bir varlıktır. Burada beş duyumuzun imkanlarıyla sınırlı ve yaşadığımız yeryüzünün nispi gerçeklerinden etkilenen, aklımızı zorlayan bir ifade olsa da duyuların ve dünyanın sınırlarından çıkan akıl için anlaşılmayacak bir durum yoktur. Yine bir örnek verelim. Şu anda hangi durumda bulunuyorsak bulunalım, zihnimizin çevremizi kavramasında önemli gerçeklerden birisi aşağı ve yukarı kavramlarıdır. Bu kavramlar dünya şartları içinde gerçektir ve doğrudur. Biz bu gerçeği yok sayarsak dünyadaki hayatımızı sağlıklı sürdüremeyiz. Penceremizden aşağıya baktığımızdan yönün aşağı olduğunu bilir ve kendimizi pencereden aşağı bırakmayız. Şimdi bir de dünyadan ayrıldığımızı, uzay elbiseleri içinde uzayda yüzdüğümüzü düşünelim. Bu takdirde aşağı ve yukarı neresi olacaktır? Alışkanlıklarımızdan ötürü başımızın olduğu tarafı yukarı, ayaklarımızın olduğu yeri de aşağı diye algılamamız tabidir. Bir an için ters döndüğümüzü varsayalım. Bu durumda baş aşağı mı durmuş olacağız? Hayır. Şimdi yeni bir aşağı ve yukarı yönlerine sahip olduk. Demek ki aşağı ve yukarı diye bir şey uzay gerçeğinde söz konusu değildir. Yine demek ki aşağı ve yukarı dünya için vardır, uzay için yoktur. İşte bu anlamda var edilenler var eden ile kıyaslandığında yok gibidirler. Ama bu kıyaslamayı yapmazsak onlar da kendi çaplarında varlıktırlar. Var eden Allah'tır ve o sonsuzluktur. Allah'ın zatının ne olduğunu ve nasıl olduğunu kavramamız mümkün değildir. O nasıl düşünüyorsak öyledir, nasıl düşünüyorsak ondan başka. Söz gelimi bilgisiz çoban için çarıkları yamanacak, kendisine süt sağılıp takdim edilecek, böylesine saygı gösterilecek bir yaratıcıdır da bir olgun tasavvufçu için ötelerin ötesidir. Yaratıcı, varlığı isimlerinin ve sıfatlarının nurlarının gölgesinden yaratmıştır. Yani varlığın esası nurdur. Latif nurlardan daha yoğun nurlara geçiş, yoğunlaşmış nurlardan enerji oluşması, enerjinin yoğunlaşması, birikmesiyle de maddeye dönüşüm ve belli evreler ile maddenin durumları ortaya çıkmıştır. Yani varlığın esası birdir ve kaynağı da mutlak birdir. Başlangıçta, sonda Allah'tır. Görünen de, görünmeyen de Allah'tır. Allah'ın yüce isimlerini hatırlarsak, o zahirdir, o batındır, o evveldir ve o ahirdir. İnsan, insan benim sırrımdır, ben de onun sırrıyım. Kutsi hadisi, İnsanın önemini anlatma bakımından yeterlidir. Mevlana bir coşku halinde, insanın ne olduğunu bana anlattırmayın, ben de yanarım, siz de, demişti. İslam tasavvufu insanı, zübde-i kainat, evrenin özeti ve eşref-i mahlukat olarak tarif ediyor. Yani varlığın özeti ve var edilmişlerin en değerlisi. Bu anlamda insan, meleklerden de üstündür. İnsan Allah'ın yeryüzündeki vekilidir, halifesidir. İnsan varlığın özetidir. Varlığın nur halleri, enerji biçimi ve madde halinde görüntüleri hepsi insanda toplanmıştır. İmam Rabbani Mektubat adlı kitabında insan bir topluluktur diyor. Buna göre insan 10 ana unsurdan meydana gelmiştir. Bu unsurların 5'i nasut veya sebepler alemi denilen madde alemindendir. Diğer 5'i ise nurlar aleminden. İnsanda maddenin katı, sıvı ve gaz hallerini görürüz. İnsanda maddenin bir diğer biçimi ateş vardır. Bir anlamda insanın enerjisi veya bataryası diyebileceğimiz nefs ise 5. unsurdur. İnsanın letaifi de denilen nurdan varlığının birincisi kalp, ikincisi ruh, üçüncüsü sır, dördüncüsü hafi, beşincisi ahva olmak üzere 5 bölümü vardır. Maddeler aleminden olanlar ile nurlar aleminden olanların birlikte meydana getirdikleri bileşim insanın kendisidir ve bu bileşim içinde varlığın tamamı vardır. İşte bunun için insan evrenin özeti veya küçük evrendir. Alemi sagir. Kur'an-ı Kerim'de Vettin suresinde biz insanı en üstün yaratılışta yarattık, sonra onu en aşağıya indirdik buyuruluyor. Kur'an'ın ifadesiyle insan ahsen-i takvimde yaratıldı, sonra esfel-i safiline indirildi. Perdeler insan için, kutsal haberde biz insana şah damarından daha yakınız deniliyor. Allah bize şah damarımızdan daha yakın ama biz ona uzağız. Arada perdeler var. Perdeler bizim için var, Allah için yok. İşte tasavvuf bu perdeleri açma sanatıdır. İnsanın üstün yaratılışından gelen bölümlerinin, yani nurdan varlığının etkisi insanı iyiliklere, güzelliklere, yüceliklere yönlendirir. Aşağı bölümleri ise aşağıya doğru çeker. İnsan bu anlamda bir denge üzerinde yürür. İnsanın maddeler aleminden oluşan yönü nefsi oluşturur. Nefs de madde bedenden güç alır. Nefs insanın enerjisidir. Bir bakıma da insanın içindeki şeytandır. Eğer insanın nurdan varlığı nefs üzerinde bir denetim sağlayamazsa o insan en vahşi hayvanlardan daha da vahşi olabilir. Böylesi insanlar insanlık değerini yitirmiş ve hayvandan da aşağı bir duruma düşmüş olurlar. Kur'an-ı Kerim böylelerine belhüm adal diyor. Nefs için Kur'an-ı Kerim'de kullanılan 7 deyim nefsin 7 kademesini gösterir. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi merziye ve nefsi safiye. Nefs eğitimi tasavvufun ana konularından biridir. Bu bakımdan nefs bahsini açmakta yarar var. Nefs kural tanımaz. Nefsi emmare, emredici nefs demektir. Emmare, nefs hiçbir ölçü ve kural tanımadan hep ister. Doğru yanlış, haram helal, iyi kötü kavramlarını aldırmaz. Bedenin çıkarı, ihtiyaçları ve hazları için nere gerekiyorsa almak, ne diliyorsa yapmak ister. Nefsi levvame, yanlışlıklarından pişmanlık duyan nefs demektir. Nefsi mülhime, kendisine ilhamlar gelen, olgunlaşma yolunda nefs demektir. Nefsi mutmainne ise durulmuş, oturmuş, tatmin olmuş, artık kötülükler istemez olmuş nefs demektir. Nefsi raziye makamına gelmiş insan için Allah'tan gelen her şeye razı olma hali doğmuştur. Yunus Emre'nin dediği, ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim sözü işte bu makamın anlayışıdır. Nefsi merziye Allah'ın kendisinden razı olduğu nefs demektir. Nefsi safiye saflaşmış, enerji olmaktan nur haline ulaşmış nefs demektir. Tanrı elçilerinin ve Tanrı'nın yakın dostlarının nefsi. İşte tasavvufun en önemli amacı insanın nefsini eğitmek suretiyle insan onuruna yakışır hale getirmektir. Nefsin eğitiminde iki ayrı yöntem tasavvuf yolları arasındaki farklılığı da ortaya koymaktadır. Bazı yollarda bedeni zayıflatmak yani açlık, uykusuzluk, bedeni rahatsız edecek durumlar oluşturmak suretiyle nefsi ezerek eğitmek yöntemi uygulanır. Bazı yollarda ise letaifi cilalayarak güçlendirmek ve insanın nurun denetimine vererek eğitmek esas alınır. Çoğunlukla da her iki yöntem birlikte kullanılır. Riyazet, mücahede, rabıta, tefekkür, tezekkür, sohbet bu yolda kullanılan çeşitli uygulamalardır. Ahmet Yesevi ve tasavvuf. Türklerden İslam'ın ilk yüzyılından itibaren Müslümanlaşanların olduğunu düşünmek yanlış olmaz. Dolayısıyla Ahmet Yesevi'nin ortaya çıkışı olan 12. yüzyıla kadar Türkler arasında tasavvufçuların da çıktığı muhakkaktır. Ancak gerçek anlamıyla Türkistan tasavvufunun kurucusu Ahmet Yesevi'dir. Ahmet Yesevi'nin ilk tasavvuf terbiyesini babası İbrahim Şeyh ve annesi Kara Saç Ana'dan aldığını biliyoruz. Yesevilik anlayışı İbrahim Şeyh kadar Kara Saç Ana'ya da önem verir. Bu da üzerinde durulması gereken bir noktadır. Hazreti Sultan'ın yani Ahmet Yesevi'nin içindeki büyük ve gizli gücü ortaya çıkaran, ilk hareketi veren ise 7 yaşındayken tanıştığı ve karşılaştığı Arslan Baba olmuştur. Arslan Baba ona varlığın derinliklerinden süzülüp gelen ve Hazreti Muhammed'de en yüksek bilinç düzeyine ulaşan kutlu bilgiden payına düşeni vermiştir. Sonradan başka piri olsa da hikmetlerinde en çok Arslan Baba'dan bahsetmesi üzerinde en büyük etkinin ondan geldiğini gösterme yeter. Sanki Arslan Baba'nın denetiminde her şey olmuş bitmiş, seyir ve sülük tamamlanmıştır da sonradan yürüdüğü uzun yolda işin dış görünüşü gerçekleşmiştir. Bu anlamda akıl bilimleri konusunda eğitimini büyük felsefeci bilgin Fahrettin Razi'den, tasavvuf eğitimini ise Yusuf Hemedani'den aldığı yaygın görüştür. Tasavvuf yollarının birçoğunda gerçeğe ulaşma yolculuğunda 4 kapı 40 makam kavramı vardır. Özellikle Yesevilik ve onun devamı olan Bektaşilik'te bu konu çok önemlidir. Belirtmeliyiz ki burada sözü edilen şeriat ile ülkemizde sözü geçen şeriatçılık kavramları farklıdır. İslam hukukunun dini kökleri ve tarihi oluşumu ile ortaya çıkan bir sistemin savunuculuğu anlamındaki şeriatçılık ile dini ve tasavvufi edebiyattaki şeriat kavramlarının farklı olduğunu belirtmeliyiz. Ahmet Yesevi'ye nispet edilen ama daha çok yakınlarından birinin dinleyerek yazdığı belli olan Fakrname adlı eserde Hazreti Ali'den nakledilerek şeriatın 10 makamı şöyle sayılıyor. 1- Allah'ın varlığına, birliğine, zatına ve sıfatlarına inanmak. 2- Namaz. 3- Oruç. 4- Hac. 5- Zekat. 6- Sözü yumuşak söylemek. 7- Bilim öğrenmek. 8- Dini Yüce Tanrı Elçisinin yaşadığı gibi yaşamak. 9- Dinin emirlerini yerine getirmek. 10- Yasaklardan kaçmak. Şeriat kelimesinin hangi anlamda kullanıldığını belirttikten sonra konuyla ilgili Yesevi hikmetinden söz edelim. Her kim eylese tarikatın davasını, ilk adımı şeriata atmak gerek. Şeriatın işlerini tamamlayıp ondan sonra bu dava yıkılmak gerek. Yani Ahmet Yesevi'ye göre tarikata girmek, tasavvuf yollarında ilerlemek isteyen insanın önce dinin dış ölçülerine göre kendisini düzenlemesi gerek. Bu arada dikkati çekmek isterim ki, bilim öğrenmek de şeriatın 10 esasından biridir. Dinin dış hükümlerini aldırış etmeden tarikata girenleri bekleyen tehlikeyi bir hikmetinde şöyle ifade ediyor Ahmet Yesevi. Tarikata şeriatsız girenlerin şeytan gelip imanını alırmış. İş bu yolu pir olmadan gidenlerin şaşkın olup ara yolda kalırmış. Fakrname'ye göre tarikatın 10 makamları da şunlardır. Günahlardan tövbe etmek, tarikata bir yol göstericiyle girmek, korku, ümit, görevlerini yerine getirmek, yol göstericinin dediklerini yapmak, yol göstericisinin meclisinde ondan izinsiz konuşmamak, sohbetlerde nasihat dinlemek, tecrit olmak, tefrit olmak. Belirtmeliyiz ki tarikat adı üstünde yoldur, yol ulaştırmak içindir, üzerinde oturmak için değil. Yoldan geçilip, yani tarikattan geçilip, hakikat ve marifete ulaşılacaktır. Keramet, Fuat Köprülü'nün büyük eseri olan Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar adlı kitapta Ahmet Yesevi'nin menkıbevi hayatı üzerinde çokça duruluyor. Burada büyük öğretmenin kerametlerinden söz ediliyor. Ahmet Yesevi hakkında yazılan birçok yazıda da köprüden alınarak kerametler anlatılıp duruyor. Ahmet Yesevi'nin tarih içindeki büyük işinden daha büyük bir keramet olabilir mi? İnsanların zihinlerinden geçenleri bilmek, geçmişteki, bugünkü veya gelecekteki bilinmeyenlerle ilgili bilgiler ortaya koyabilmek, sıradan insanların dayanamayacağı şartlara dayanabilmek, biraz daha ileri noktada su üzerinde yürümek, aynı anda birden fazla yerde bulunabilmek, tasavvuf büyükleri için anlatılan keramet örnekleridir. Bedeni güçleri zayıflatmak, ruhani güçleri parlatmak yöntemleriyle insandaki denge, ruhani güçlerin lehine bozulduğu zaman olağanüstü bazı yeteneklerin ortaya çıkabildiği bilinen bir konudur. Dolayısıyla İslam tasavvufu yolunda yürüyenlerde de diğer dinlerin mistik tecrübelerinde de böyle durumlar ortaya çıkabilir. Bunlar asla amaç değildir. Bu olağanüstü haller o insanın ermiş ve olmuş bir insan olduğunun da göstergesi değildir. İmam Rabbani Mektubat adlı eserinde büyük velilerin keramet göstermekten kaçındıklarını, kerametin istemeden zuhura çıktığını ve keramete önem verilmemesi gerektiğini ısrarla belirtiyor. Bu gibi durumlarda Hint fakirlerinde de görüldüğünü, İslam evliyalarında görülmesinin de önemli olmadığını söylüyor. Teknolojinin büyük patlamalar ortaya koyduğu günümüz insanına, her gün olağanüstü hallerin içinde yaşayan bilgi çağının bireylerine keramet denilen hallerin ne anlatacağını da yeniden değerlendirmek gerekir. Tasavvuf yolu dağları devirecek, turna olup uçacak güçler elde etmek için değil, insanı kötülüklerden uzaklaştırıp iyiliklere yaklaştıracak bir yol olarak değerlidir. Bu bakımdan Ahmet Yesevi'nin menkıbevi hayatını incelemeyi ilgili bilim adamlarına bırakalım, biz düşüncelerini ve önerilerini anlayıp hayatımıza uygulamaya çalışalım diyorum. Yol gösterici. Tasavvuf yollara ulaştıran ama zor yollardır. Bu yollar daha önceden aynı yolculuğu yapmış ve yol göstericilik icazeti almış olgun insanlarla yapılırsa ulaştırıcı olur. İşte bu yol göstericilere pir, mürşit veya şeyh gibi unvanlar verilir. Tasavvuf yoluna pirsiz girmektense girmemek daha iyidir. Divan Hikmet'ten, ey kardeş, bu yollara pirsiz girme. Hakkı anmaktan bir an bile kesilme. Tanrı'dan başkasına gönül verme. Lanet şeytan öz yolunu alabilir. Yesevi atamız tasavvuf yoluna yol gösterici olmadan girenlerin şeytanın yoluna girebilecekleri konusunda uyarıda bulunuyor. Tasavvuf yoluna girenlerin her işlerinde hakkı hatırlamaları ve gönüllerinde başkasına yer vermemeleri gerekir. Gönlünde Allah'tan başkasının olmaması, içten, güçten, hayattan, insan sevgisinden ve her türlü sevgiden vazgeçmek değildir. Gönlün hedefi Allah'a ulaşmaktır. İşte pir bu ince yolları işaret edecektir. Böyle bir piri olanın yolu kolay olur. İvan Hikmet'ten. Pir rızası hak rızası olur dostlar. Hak Teala rahmetinden alır dostlar. Riyazette sır sözünden bilir dostlar. Öyle kullar hakka yakın kullar olur imiş. Yol göstericinin dinin dış hükümlerini bilen ve onlara uyan bir kişi olması ve böyle bir kişiden değer almış olması gerekir. Aksi halde gösterdiği kerametlerin hiçbir değeri yoktur. Kendi kendini şeyh, veli, kutup, pir, yol gösteren, ilan edenlerden bucak bucak kaçmak gerek. Böyleleri bu dünyayı müminler için zindan haline getirirler. Divan Hikmet'ten, şeyhim diye böbürlenen hakka rakip, benlik eder yaratana olmaz yakın, bidar olup dersizlere tabip olan bu dünyayı müminlere zindan eyler. Yalancı şeyhlerin vereceği zarar şeytandan daha çoktur. Yalancı şeyhler kendilerine bağlanan insanlara da, tasavvuf kurumuna da, nispet edildikleri İslam'a da çok zarar verirler. Divan Hikmet'ten, kendini şeyh sanır bilgisi yok. 25'e yetmemiş yaşı daha, nasihatta eder yaşlıya gence, kendisi bilmez iyine kötüne. Onun kötülüğü şeytandan da çok, mahşer sabahı yüzü karanlık, onların yüzünü görmeyin sakın, onlar gibi lanetliden el çekin. Gerçek yol erlerinin yanında şarlatanların karnına ateş dolduran mürit soyguncularının da çoğaldığı zamanımıza Hazret Sultan'ın yani Ahmet Yesevi'nin seslenişini gelin birlikte okuyalım, düşünelim ve ayık olalım. Divan Hikmet'ten. Fazladan oruç tutar, Halka şeyhlik satar, ilmi yok, görmesi yok, ahir zaman şeyhleri. Beline kuşak bağlar, kendini adam sanar, yarı yolda bırakır ahir zaman şeyhleri. Başına sarık sarar, ilmi yok neye yarar, oku yok yayı kurar, ahir zaman şeyhleri. Alaydan al eder, başkasının malını kendine mal eder, sahipsiz ömrünü yel eder ahir zaman şeyhleri. Şeyhlik ulu iştir, hazrete eriştirir, aş vermez bağrı taştır, ahir zaman şeyhleri. Miskin Ahmet neredesin, hak yolunda ne edersin, ilmin yok ne haldesin, ahir zaman şeyhleri. Tasavvuf yollarına gidip bir yol göstericinin gözetiminde nefsini eğitmek ve gerçeğe ulaşmak çabası içinde olanlara mürit, derviş, sufi gibi adlar verilir. Derviş sözü yaygın olarak kullanılır. Dervişlerin gerçeği olduğu gibi sahtesi de vardır. Divan Hikmet'te dervişler için müjdeler de vardır, korkular da. İşte Divan Hikmet'ten: erenler cemal görür dervişler sohbetinde, erenler meclisinde nur yağar sohbetinde. Ne dilerse o olur dervişler sohbetinde, her bir sır açık olur dervişler sohbetinde. Her kim sohbete girdi, erenlerden pay aldı, el geldi biliş oldu dervişler sohbetinde. Kibir ve haset ölür, içine sırlar dolar, göz açıp hakkı görür dervişler sohbetinde. Resul'e vahiy geldi, başından tacını aldı, kalktı hizmet eyledi dervişler sohbetinde. Hoca Ahmet sohbette dem vurur münacatta, zih hoş saadette dervişler sohbetinde. Bakınız divanda dervişliğin korkulu haline. Sufilik öyle midir? Daim işin gaflet ile, tesbih taneleri elinde, dillerin gıybet ile. Çilpeç sillesi vurursun kötü nefs izzet ile. Sufi nakş oldun veli, asla Müslüman olmadın. Görünüşün sufi de, asla Müslüman olmadın sen. Yesevi tasavvuf yolu. Ahmet Yesevi'nin tasavvuf anlayışını ve bağlı bulunduğu geleneği anlamanın en iyi yolu yine de Hikmetler Divanı'na başvurmaktır. Yayınlanmış çeşitli divanlara alınmış olan hikmetlerin tamamı doğrudan büyük öğreticinin sözleri olmasa da onun etkisiyle oluşan anlayışın ürünü olması konumuz bakımından çok değerlidir. Bu açıdan hikmetlere baktığımız zaman Yesevi yolunun kaynağının doğrudan Yüce Kur'an ve Tanrı elçisinin sözleri olduğunu görüyoruz. Daha ilk hikmette isteyenlere dür ve gevher saçtım dediği Kur'an ve hadislerdir. Ahmet Yesevi'nin elinden dolu içtiği Pir-i Mugan, yani olgun yol gösteren ise doğrudan adı göklü Muhammed'dir. Bihamdillah, Pir-i Mugan mey içirdi. Pir-i Mugan, Hak Mustafa, şeksiz bilin. Belirtelim ki hikmetler Yüce Muhammed'e övgülerle doludur. Yüce Muhammed'e Miraç'ta yer olan Allah'ın aslanı Ali ise Hoca Ahmet'in medetkarıdır, yani yardım edicisi. Hem Miraç'ta yar bolgan Şiir-i Huda Ali'dir. Hoca Ahmet'e medetkar Şiir-i Huda Ali'dir. Aslan Baba ise Ahmet Yesevi'ye Hak Mustafa emanetini teslim eden büyüdür. Hak Mustafa emaneti Allah yolculuğunun yol haritası, pusulası ve güç kaynağıdır. Zünnun-i Mısri İslam tasavvufunun ilk dile gelenlerinden, hikmetlerde hak yolunda yok oldu Zünnun-i Mısri diyerek Zünnun-i Mısri'den söz ödülür. Marif-i Kerhi, maruf gibi bu yollara ayak bassam diye anılır. İbrahim Ethem, hikmetlerde adı çok geçenlerdendir. Bel ülkesinde sultan oğlu iken durumunu bıraktı, malını dağıttı ve Allah yolcusu oldu. Yolun en büyüklerindendir. Bişr-i Hafi, bilinen en eski büyük şeyhlerdendir. Sufi şeyh batın eylese safi, kulluk eylese Bişr-i Hafi misali. Bayezid-i Bistami de adı çok geçenlerdendir. Hasan-ı Basri nefsini tepti, yok etti Hasan-ı Basri diye anılır. Cüneyd-i Bağdadi doğru oldu, saf oldu Cüneyd Şıbli. Cüneyd gibi çöller gezip dertlere bas. Şıbli gibi aşık olup sema vursam diye anılır. Ve Mansur diyorum. Çünkü Hikmetler Divanı'nda Arslan Baba'dan sonra en çok onun adı geçer. İşte hikmetler, Mansur gibi başımı verip aşk dağrında, zat-ı ulu sahibim, sığınıp geldim sana. Mansur gibi candan geçip dara konsam, dar üstünde candan geçip hak desem, tarikatın pazarından nasip olsam, Mansur gibi enel hakkın dava etsem, la la deyip illallah'a tutkun ol, Mansur gibi enel hakkı dava kıl. Hikmetler divanında yolu izlediğimde karşımıza çıkan, Yüce Kur'an'dan, Yüce Muhammed'den, Yüce Ali'den, Mansur'dan ve Aslan Baba'dan akıp gelen yolu görürüz. İşte Ahmet Yesevi'nin tasavvuf yolu bu yoldur. Ahmet Yesevi'nin hayatıyla ilgili kaynaklara ve sözlü birikime dayalı birçok bilgi vardır. Bilgilerin çokluğu arasında gerçeği çıkarmak için asıl işin güç yanıdır. Birçok kaynak ölüm tarihi olarak 1166 verir. Ancak bu tarih bilinen birçok bilgiyle çelişir. Bu bakımdan Kazakistanlı bilgin değerli Muhammed Rahim Can Muhammedoğlu ile aynı görüşte buluşarak bu tarihin ölmeden önce ölüm ve yer altına girme tarihi olduğunu düşünüyorum. Yer altına girdiğinde 63 yaşındaydı. Bu hesap hicri yıla göredir. Miladı 61 diyebiliriz. Yer altına girdiği tarihten önce kaç yıl yaşadıysa yer altında da o kadar yaşadı. Yaygın görüşünden yola çıkarak 126 yıl yaşadığını söylersek doğum tarihi 1105 yılıdır. 1105 yılında doğduğu yer bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti'nin Çimkent ilinin Sayram şehridir. Sayram o zaman daha canlı ve önemli bir şehirdir. Babası İbrahim Şeyh, anası Karasaç Ana'nın türbeleri yapılı ve bakımlı olarak bu şehirdedir. Ahmet Yesevi yetim büyümüştür. Ablası Cevher Ana ile çocuk yaşta Yesi'ye yerleşmiş ve burada 7 yaşındayken büyük mürşidi Arslan Baba ile karşılaşmış, ondan Yüce Muhammed'den gelen emaneti almış ve onun eğitimi altına alınmıştır. Ahmet Yesevi'nin hayatında ve hikmetlerinde Arslan Baba'nın sürüp giden etkisi, mane aleminde onunla bağının kesilmediğini gösteriyor. Kaynakların anlattığına göre belli bir dönem Horasan'ın en önemli mürşitlerinden, hocalardan Hoca Ahmet Yusuf Hemedani'ye ulaşmış, onun 4 halifesinden birisi olmuş ve dergahın piri durumuna gelmişken dönüp gelmiş ve Yesi'ye yerleşmiştir. Yesi de yolu yeniden oluşturmuştur. Türkçe temelinde ve Türk ruhuna uygun olarak ilk Türk İslam tasavvuf yolu, böylece adı sonradan Türkistan olan Yesi şehrinde başlamıştır. Yesi eski Şavkar'dır. Kalesi ve yeri Yassı olduğundan Yassı Kale adı zamanla Yesi veya Yesi'ye dönüşmüştür. Ahmet Yesevi bütün Türkistan'ın piri olunca da adı Piri Türkistan'ın şehri diye anılır olmuş, kısalarak Türkistan olmuştur. Bugün resmi adı Türkistan'dır. Yeside bugün Halvet Mescidi diye anılan yapı, Ahmet Yesevi'nin büyük işini yaparken kullandığı merkezdir. Halvet Mescidi bütünüyle yer altında gibidir. Odalarından birinde bir insanın ancak yaşayabileceği küçük bir yeraltı odası vardır. Merdiven de inilir. İşte Ahmet Yesevi'nin yer altında 63 yılını geçirdiği yer burasıdır, bugün de vardır. Yeraltı dünyasında 63 yıl geçer mi? Şimdi doğru anlaşılması lazım. Bu oda Hazret'in ilk girişinden 60 gün kaldığı, sonra ise vaktinin çoğunu geçirdiği yerdir. Buradan çıktığında penceresi olmayan büyükçe bir oda, belli ki ziyaretçilerini kabul ettiği, görevler verdiği yerdir. Yan tarafta ise banyo ve tuvalet bölümü vardır. Bütünüyle bu bölümler dünyaya kapalıdır. Ahmet Yesevi Yesi'de bir okul kurmuş ve burada yetiştirdiği öğrencilerini dünyaya yaymıştır. Tarihin yönünü değiştirmiş, Türklüğün yeniden dirilişini sağlamıştır. Ömrünün son yılı sayabileceğimiz 125. yaşında söylediği hikmette alçak gönülle ve melamet yolunun gereği olarak diyor ki, Erenlerden feyiz ve fütuh alamadım. 125'e geldim bilemedim. Hak Teala taatlerin kılamadım. İşitip anlayıp yere girdi Hoca Ahmet. Hicri takvimle 126 yaş halk arasında yaygın olarak söylenen yaştır. 126 yaşında 63 yıl önce, ölmeden önce tattı ölümü, yeniden tadarak ötelere göç etmiştir. Tarih 1227 olabilir. Mezarı üzerinde küçük bir türbe yapılmış ve iki asır sonra gelen Büyük Cihangir, Timur tarafından bugünkü türbe ve dergah yaptırılmıştır. Türbesi yüzyıllardan beri ziyaret yeridir. Bu yüzden Ulu Türkistan'da Türkistan şehrine ikinci Mekke denilir. Ahmet Yesevi'nin yolu sağlığında ve göçmesinden sonra dallanıp budaklanmış, yoldan yeni yol başçıları çıkmış, türlü adlarla Türk dünyasında yaygınlaşmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Yolun ilk halifesi Arslan Baba'nın oğlu Mansur Ata'dır. Mansur Ata'dan sonra Abdülmelik Ata, sonra Taç Hoca, sonra Zengi Ata görev yapmışlardır. İkinci halifesi Harezmli Said Ata'dır. Üçüncü halifesi Süleyman Hakim Ata, Yesevi yolunun Türkler arasında en tanınmış şeyhi sayılır. O zamanki adıyla Rum'da, yani Roma coğrafyasında en tanınmış yol büyükleri Hünkar Hacı Bektaşi Veli, Sarı Saltık, Ahi Evran, Edebali ve sonraki dönemlerde Hacı Bayram ve Akşemseddin'dir. Türkiye'de Siraçlar arasında yaygın adıyla Hubyar ve Anadolu ve Rumeli coğrafyasında adı bilinen ve bilinmeyen çok sayıda Horasan Ereni, Halperen, Gazi Derviş hem Yesevi yolunun yayıcıları ve uygulayıcılar oldular. Şimdi bize düşen onları araştırmak ve gelecek nesillere tanıtmaktır. Yolun işleri. Yesevi yolundan yürümek isteyenlerin önce bir işlerinin olması gerekir. Ahmet Yesevi onca işi arasında kaşık ve kepçe yapımcısıydı. Sofi olmayıp neylesin, evde yapacak işi yok. İşi olan işinin geliştirmeli, kazancını arttırmalı ve halka aş verecek kadar da varlığı olmalıdır. Yani tembelliğin, işe yaramazlığın adına sofilik denilemez. Sofi, yani derviş, yani tasavvuf yolcusu eğer yesevilik davasında ise önce işini oluşturacak ve halka haş verecek duruma gelecektir. Hikmetlerde çokça geçen dünyadan kesilmek, dünya nimetlerine tapmaktan uzak olmak demektir. Gerçek Müslüman dünyayı başının üstüne koymaz, ayağın altına alır. Kalbinde Allah vardır, elinde ise işi gücü. İşi olmalıdır ki halka aş verebilsin. Yani en yakınlaştırıcı ibadet olan garip yetim ve yoksullara yardım edebilsin. Yesevi yolcusu alan el değil, veren eldir. Bunun için de olan el olmalıdır. Yesevi yolcusu Allah aşkına isteklidir, ihlası arar, emeğiyle geçinir. Başka insanlara hoşgörülüdür ve bilim arayıcısıdır. Bilim yolunda gerçeği arar. Halka gösteriş yapmadan namaz ve oruç temel ibadettir. En çok da sabah namazı üzerinde durulur. Yesevi yolunda zikir vardır. Zikir Allah'ı anmak demektir. Zikir sessiz de olur, sesli de. Erede zikir vardır, bıçkı zikri denilir. Yesevi yolunda zikrin anlamı bilinecektir. Yani ibadet eden kişi ne dediğini bilecek. Anlam zihninde canlanacak ve ancak böylece yarar doğacaktır. Yesevi yolunda sohbet vardır. Yesevi yolunda candan geçilirse kalkıp samah yapmak vardır. Sema, sima, samah, raks aynı eylemin değişik adlarıdır. Ancak sema dünya için olmamalı, yani gösteriş için, yani dünyalık için olmamalıdır. Sema ve raks da eğer kendinden geçip hakka erişme yoksa anlamı yok. Her işte olduğu gibi bu işlerde de ihlas gerek, yani içtenlik. Yesevi yolunda yalnız da toplu da zikir yapılır, meclis kurulur, halka oluşturulur, cem yapılır. Halka varsa, meclis varsa, zikir, sema ve raks varsa, çenk ve rabab olmaz mı? Ham ervah ne derse desin, işler niyetlere göredir, ruhlarının gıdasıdır çengü rebab, diyor Ahmet Yesevi. Çenk ve rebab o dönemin ve o iklimin sazları. Kopuz da olur, saz da, bağlama da. Medine kadınları Yüce Muhammed'i teflerle, şarkılarla karşılamıştı. Ne de hoş karşılamışlardı. Kimse aldanmasın, Yesevi yolunda mücahede de var, riyazet de. Eğer gerçeklere erişmek, kapıları açmak ötelere ulaşmak isteniyorsa. Mücahede çetindir riyazet de. Yesevi yolu bir iklim sağlar ve bu iklimden herkes nasibince yararlanır. İsteyen dayanıklı olsun olan mektepte kalır, öğretmen olur. İsteyen dersini alır, açılır gider. İsteyen nasibindeki aza razı olur, yolundan yürür. Herkese isteyince ve nasibince. Kitabın sonu 8 Nisan 2014, sayfa 108.